Televizyon ekranlarından herkese merhaba. Cansu Canan Özgen ben. Kur'an'ın yolunda programıyla karşınızdayız. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızla birlikte. Biliyorsunuz Ramazan ayı boyunca her akşam aynı saatte TV100 ekranlarında Kur'an-ı Kerim'den bir cüzü anlamaya ve vaktimiz yettiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya gayret ediyoruz. Mehmet Okuyan Hoca ile birlikte. Bugün 11. günündeyiz Ramazan-ı Şerif'in ve 11. cüzü konuşacağız. Bu cüzde Tövbe suresinin 94. ayetinden son ayetine kadar, yani 129. ayetine kadar yer alıyor. Aynı zamanda Yunus suresi başlıyor ve Yunus suresi de 11. cüzde tamamlanmış oluyor. Peki biz hangi başlıkları seçtik bu gün konuşmak için? Cennete girmenin gerekleri, zarar verici mescit kavramı çok önemli. Hazreti Peygamber'in ümmetine olan düşkünlüğü, putperestlerin şefaat beklentisi ve dünya hayatının neye benzediğini bugün konuşmaya gayret edeceğiz. Ben ilk olarak Tövbe suresinin 128. ayetiyle başlayalım istiyorum. Hazreti Peygamber'e olan sevgimiz ve muhabbetimizden kaynaklı Hazreti Peygamber'in ümmetine olan düşkünlüğünü anlatan bir ayeti kerime bu. Buyurun hocam.
Tabii biz ümmet olarak Peygamberimizi sevmekle yükümlü tutulduk. Hatta hatırlıyorum, bir önceki programda biz en çok Allah'ı, yani Tevbe suresinin 23-24. Ayetleri işlerken ifade etmiştik. Bir Müslüman her şeyden daha çok Allah'ı, elçisini ve Allah yolunda cihadı, yani fedakarlık yapmayı sevmelidir diye. Dolayısıyla bizim sevgi sıralamamızda Allah-u Teala zirvede, ondan sonra da Hazreti Peygamber ikinci sırada geliyor. Biz Peygamberimizi sevmekle yükümlüyüz. Bu bizim imanımızın gereğidir. Hani bir insanın mesela Peygamberle herhangi bir sorunu varsa şu veya bu şekilde, onun Kur'an diye veya hakikat diye bir davası olmaz din adına. O itibarla böyle bir peygambersiz din algısı
değilsin.
Esasında böyle dinsizliktir, yani böyle bir din olmaz.
Ben
de
Allah'a
yani
inanıyorum, bir yaratıcı kesim var ama peygamberlere inanmıyorum işte.
Tamam, işte peygambere inanmıyorsa
hepsi
dine inanmıyor.
Hepsi zaten Ortadoğu'dan çıktılar falan diye devam ediyor.
O da iftira yani. Kim dedi Ortadoğu'dan çıktıklarını yani? Ya bu çok acayip bir Kur'ansızlık var Cansu ya. Gerçekten canımı sıkıyor bu iş ya. İnsan bir kere okur da ondan sonra ne diyecekse der yani. Okumadan inananı da okumuyor, inanmayanı da okumuyor yani. Kur'an-ı Kerim'de peygamber sevgisi nihayetinde bir iman meselesi olarak ortaya konulur ve bu iman meselesi üzerinden de bizim peygamberimizi sevmemizi imana bağlayan Rabbimiz peygamberimizin ümmetine olan düşkünlüğünü de kitabında anlatıyor. Diyor ki işte sözünü ettiğiniz Tevbe suresi 128. ayette mealini okuyalım. Kardeşlerim, hani bu kitabın öyle anlaşılmaz bir kitap olmadığını da görmüş olsunlar. Yani her cümleyi benim yeniden açıklamam bir zorunluluk değil. Orada gayet açık.
Şüphesiz ki size kendinizden öyle bir elçi gelmiştir ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı elbette çok şefkatlidir, merhametlidir.
Evet, işte Allah'ın peygamberini Allah kendisi, hani peygamberimizin sözü değil bu. Peygamberimiz hani bunu söylese belki biri öbürü yanlış anlar, şöyle böyle değerlendirir. Hayır. Bu Rabbimiz bize peygamberimizin duygu dünyasını, onun ümmetiyle olan ilişkisini, iletişimini bu ifadelerle zikrediyor. Sadece bu kadar değil.
Ali İmran'da da var. Hemen oraya gidiyorum. 159'da.
Evet. Orada diyor ki Ali İmran 159'da Ali İmran 159 çok önemli bir ayet. Onu da kardeşlerime hatırlatayım. İyi sırası geldi. Diyor ki Febima rahmetin minallahi lintelehum. Allah'tan bir rahmet sayesinde, merhamet sayesinde sen insanlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli, sert biri olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi.
Okçular Tepesi'ni terk eden Müslümanlara yumuşak davrandığından bahsediyor bu arada,
evet,
değil mi?
Evet. Evet, evet. O ayetin devamında diyor ki fa'fu anhum, onları affet ve estağfir lehum, Allah'ın onları bağışlaması için istiğfarda bulun ve şavirhum fil emri, ve onlarla dediği işte o Okçular Tepesi'ni terk eden 50 tane sahabiyle, hani onlar bir hata yaptı diye onları hatasından dolayı huzurdan, cemaatten, cemiyetten koparıp atma. Sen bu dünyevi işlerin gidişatını sürdürebilmek için yine onlarla istişareye devam et diyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Evimizdeki çocuğumuz, eşimiz, kardeşimiz veya işteki bir iş arkadaşımız, okuldaki bir görevli, şu bu neyse, amir, memur, biri bir hata yapmaya görsün, hemen onu ebediyen siler atarız. Bizde böyle bir hastalık var. Allah-u Teala buna özellikle yer verirken diyor ki, yani bırakın size sadakatle, daima muhabbetle, sizinle olanlarla ilişkinizi kesmeyin. Sizin için çok önemli bir hata yapmış o 50 kişi. Yani Uhud'un kaybedilmesine sebep olmuşlar. O tepeyi terk ederek arkadan işte Mekkelilerin ordusunun Müslümanları kuşatarak mağlup etmesine sebep oldu o 50 kişi. Buna rağmen onlardaki imanı yok saymak bir Müslümana yakışmaz diye Allah-u Teala peygamberimize onlarla istişareye devam etmesi gerektiğini ayetine konu edinmiştir. Ve peygamberimiz de bu noktada onlarla alakalı herhangi bir yürek burukluğu üzerinden bir iletişim şekillendirmemiştir. Biz peygamberimizi ne kadar sevmemiz gerekiyorsa bunun karşılığında peygamberimizin de ümmetine son derece şefkatli olduğu, bil müminine raufur rahim, müminlere karşı merhametli ve son derece şefkatli davranıyor. Bazı mesela şeyler anlatıyorlar bazı işte kitaplarda filan. Peygamber işte önünden geçen biri vardı, ona baktı da onu taş etti. Yok bilmem öbürünü işte şey bağladı, kızgın taşın üzerine yağ döktü. Ondan sonra onları yaktırdı filan. Böyle şeyler asla ve asla, zinhar asla doğru olamazlar. Bunlar peygamberimizin ümmete düşkünlüğüne gerçek olan bu ifadelere aykırı düşüncelerdir. Bunların İslam'la, Müslümanlıkla filan alakası yoktur. Bizim peygamberimizin bizimle ilişkisinde bize ağır gelen şeylerin onu üzdüğünü, bize son derece düşkün olduğunu, merhamet ve şefkatiyle ümmet ilişkisini devam ettirmeye gayret ettiğini, çünkü anlattığı gerçeklere itibar etmedikleri için etraftakiler, Kur'an-ı Kerim'de 3 tane ayette çok nefis hatırlatmalar vardır. Onlardan birinde diyor ki فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفًا. Bu söze, yani Kur'an'a inanmıyorlar diye bunların arkalarından neredeyse kendini perişan edeceksin diyor. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. İman etmiyorlar diyor diye neredeyse kendini helak edeceksin diye peygamberimiz çok üzülüyor. Çünkü peygamberliğin amacı insanların kafir olması için onlara bir şeyleri dayatmak değil. Bir insanı daha olsun küfür, şirk ve nifak çukurundan kurtaracak, onları kazanacak bir eylem ortaya koymaktır. Ümmetine düşkünlüğü, onların hidayetle buluşması noktasındaki onun çabasını ve nezaketini ortaya koyar. Hatta Azap suresinin 53. ayetinde şöyle bir şey anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de der ki Allah-u Teala, işte geliyorlar bazı müminler peygamberin evine, oradan yemek yemek istiyorlar filan. Fakat oturup kalıyorlar orada. Oturup kalıyorlar. Yani evin içerisinde ev halkının, peygamberimizin hanımlarının işte daha rahat evin içerisinde hareket etmesini ister istemez kısıtlayacak tabii bir ortam meydana geliyor. Ve peygamberimiz onlara buradan artık ayrılın gidin demeye utanıyor yani. Yani kırmak istemiyor hiç kimseyi. Evine gelip orada oturup uzun süre kalmalarını bir problem olarak görmesine rağmen bunu onlara söylemiyor, ama Allah-u Teala diyor ki İnne zâlikum kâne yu'zin nebiyye feyestahyi minkum. Bu davranışınız nebiye eziyet veriyor ama o size bunu söylemeye çekiniyor. Vallahu Allahsa böyle hakikati söylemekten geri durmaz. Vallahu la yestahyi minel hak. Hakikati söylemekten Allah geri durmaz. Allah uyarıyı yapıyor. Peygamberimiz nezaketinden onları uyarmıyor. Onun nezaketini bir ümmet olarak kendimiz de etrafımızdaki insanlarla iletişimimizin merkezine almak durumundayız.
Artık yani. Nasıl gelip oturmuşlarsa ayetinmiş yani.
Evet yani kalkmamışlar ya.
Yani evet.
Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Allah ben peygamberimizin evine gitsem ben de oradan çıkmak istemem yani.
Ya tabii hocam işte o yüzden ama artık ne kadar ben. Kalkmamışlarsa yani. Tabii ki o muhabbet o şey. Tabii ya kim ben kalkar o... hocam?
Ben işte oradan bakıyorum yani.
Kim kalkar? Hocam şimdi yine aynı cüzde, 11. cüzdeyiz. Bu sefer Yunus suresinden bir ayet-i kerimeyle devam edelim istiyorum. Putperestlerin şefaat beklentisi.
Evet.
18. ayet. Ama buraya geçmeden Yunus suresinin 61, 62 ve 63. ayetlerini bir konuşalım. Sonra bu bahse geçelim. Çünkü orada Kur'an-ı Kerim'in, biraz önce söylediniz ya, hani peygamberin evine gelmişler. O kadar oturmuşlar ki bir ayet inmiş. O evet. Konudaki bir kural ve aslında o konudaki bir adab-ı muaşeratı da çiziyor o ayetle birlikte evet. Allah-u Teala. Dolayısıyla Kur'an aslında hayatın her alanını düzenleyen de bir kitap olma özelliğini gösteriyor. Evet. Yunus suresinin 61, 62 ve 63. ayetleri de zaten tam olarak bundan bahseder. Bir de orada şöyle bir şey var. Lütfen bunu da vurgulayalım, özellikle konuşalım. Bir evliyaullah tanımı, tamam. Allah dostu tanımı. Hı-hı. Kimler Allah dostu olabiliyor? Kimler evliyaullah oluyor? Nasıl olunur?
Bir listesi var mı bunun yani? Şimdi bu gayet güzel bağladın, onu hemen ifade edeyim. Yani Ahzab suresinin 53. ayetiyle Yunus suresinin 61. ayetini öyle kolayına herkes böyle bağlayamaz. Tebrik ediyorum cidden. Yani evin içerisindeki düzeni bile sağlayacak bir tedbir bu kitapta varsa demek ki bu kitap, hani diyor ya Allah ona karışmaz, buna karışmaz. Bunların öyle bir Allah tanımı var ki Allah hiçbir şeye karışmıyor. Bu kitabı daha niye indirdi o zaman? 6236 tane ayet var burada. Ne anlatıyor bu ayetler? Bu ayetler üzerine alınmak isteyen herkes için hayatın her alanı ile ilgili temel prensipler içeriyor. Okuyanlar bunu görürler, görsünler. Şimdi diyor ki surenin 60, yani Yunus suresinin 61. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah, sen oku onu istersen.
Her ne işte bulunsan, o işte ilgili Kur'an'dan her ne tilavet edersen, yani okuyup aktarırsan ve siz her ne iş yapıyorsanız o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüze şahidiz. Yerde de gökte de zerre ağırlığınca herhangi bir şey Rabbinden uzak ve gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, ilahi kanunda bulunması. Yani evet. Her şey ben diyor.
Var diyor. Her şeyin kuralı var. Kuralları, kaidesi var. Ayetin başı çok enteresan bir ifadeyle şekilleniyor. Diyor ki ve ma tekûnü fişeni, peygamberimize diyor. Sen hangi bir işte olursan ol, herhangi bir iş, şe'nin kelimesinin Arapçadan kaynaklı kalıbı herhangi bir iş, aklınıza ne geliyorsa yani. Herhangi bir işte olursan peygamberimize diyor. Ve ma tetlu minhu min Kur'anin. O işle alakalı Kur'an'dan her neyi tilavet edersen, yani o işle alakalı Kur'an'dan her neyi okursan, uygularsan, takip edersen ve yapmakta olduğunuz hangi iş olursa olsun, siz o işlere daldığınız zaman biz sizin durumunuza şahidiz. Demek ki Kitabullah'ın...
Hocam bir ayet miydi bu? Hani Allah işte dilinizden çıkın değil mi? Kalplerinizde gizlediğinizi de bilir.
Tabii. Gözünüzün gizlediğini evet. Ve kalplerin sakladıklarını Allah bilir. Allah'ın her şeyi bilmesi elbette Kur'an'ı ilkeler arasında yer alır. Bu ayette ise Allah'ın kitabının hayatın bütün kodlarını ilgilendirecek doğrudan veya dolaylı olarak, bazen hüküm olarak, bazen mesaj olarak ayetler, Kur'an'ın ayetleri hayatı ilmek ilmek dokuyan ilkelerle önümüzdedir. Bunu kardeşlerimin özellikle bilmesini istiyorum. Bazen diyorlar ki kardeşim Kur'an diyorsun, yani nedir bu? Ben de diyorum ki arkadaş, Yunus suresi 61. ayeti oku bak. Bu kitap diyor ki biz her işle alakalı bu kitapta tilavet edilecek bir yer var. Hı. Haberin yok, okumuyorsun. Ondan sonra da Allah'ın kitabında sanki bir şey yokmuş gibi bir muamele ortaya koyuyorsun. Nihayetinde çok Kur'an'dan konuşuyor olmayı, başka şeyleri sanki hiç önemsemiyormuşuz gibi bir görüntü, bir tezvirat ortaya konulabiliyor. Bunu da çok yakışıksız bulduğum ifade edeyim. Bir programda daha söylemiştim, hatırlıyorum. Kehf suresinin 109. ayetiyle Lokman suresi 27. ayetler tam da bu Yunus suresi 61. ayetle bağlı bir gerçeğe işaret eder. Der ki Allah-u Teala, yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa, deniz ve onu destekleyecek daha 7 deniz daha mürekkep olsa, ağaçlar ve mürekkep biter, Allah'ın kelimeleri bitmez diyor. Bakın tekraren söylüyorum. Kehf suresi, yani 18. surenin 109. ayetiyle 31. surenin 27. ayeti. Allah aşkına bu iki ayete bir baksınlar. Ondan sonra niye bu kadar Kur'an konuşuyorsun? Ondan sonra desinler. Bunu diyenlere diyorum ki siz ne ara bu kitabı bitirdiniz? Allah'ın bitmez dediği kitabı ne zaman bitirdiniz de bizim bu kitabı anlatıyor oluşumuza laf ediyorsunuz? Siz de bu kitaba bakın. Bu kitap hayatın her alanı ile ilgili ilkeler içeriyor. Ve sonra geliyor bugün mesela çok istismar edilen, her çevrenin kendine göre evirip çevirdiği 62, 63, 64. ayetleri var Yunus suresinin. Diyor ki ela, dikkat edin. Bir de dikkat edin uyarısıyla başlıyor. Evet. Ela, ela, dikkat edin. Hani gözlerinizi, kulaklarınızı dört açın. İnne evliya Allah'ı. Muhakkak ki Allah'ın velileri, yani Allah'ın dostları, yani Allah'tan yana olanlar, Allah'ın sevdiği, bunlara korku yoktur ve bunlar hüzünlenmeyecektir. Dünyada korkuları yoktur. Ahirette de hüzünlenmeyeceklerdir. Bunlar kim bunlar? Bak şimdi kim olduğunu söylüyor. Diyor ki ellezine amenu. Bunlar iman edenlerdir. Hı hı. Ve kanu yettekun. Ve bunlar takva sahibi olanlardır. Yani muttaki. Yani duyarlı olanlar. Yani sorumluluğunu bilip sorumlu davranmayı başaran, bu uğurda çalışanlardır. Allah bunlara evliyaullah diyor. Bunlar benim dostlarımdır diyor.
Hepimiz evliyaullah olabiliriz.
Zaten
Kur'an, bir Müslümanın evliyaullah. Yani Allah'ın dostu olması gerekiyor zaten. Hayattaki amacının bu olması mı gerekiyor zaten buradan?
Yani bu bir adam Allah'ın evliyası değilse bir tane daha seçenek kalıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kaçın der. Allah'tan kaçmayın der. Yani başka üçüncü bir şey yok. Yol. Bir de fekatil evliya eşşeytan diye bir tabir var Kur'an'da. Şeyde Nisa suresinin kaçıncı ayetinde? 76. ayetinde. Hı hı. Yani bir insan ya evliyaullah'tandır, ya evliyaullah şeytandandır. Bir insan ya Allah'ın dostudur ya şeytanın dostudur. Biz müminsek şeytanla aramıza mesafe koymak zorundayız. Şeytanla dost olan Allah'a dost olamaz. O itibarla böyle evliyaullah deyip de belli isimleri sıralamaya tabi tutup bunlar evliyaullah'tandır, Allah'ın dostlarıdır. Öbürü sen Allah'ın düşmanı mısın yani? Ne demek yani bu? Böyle bir tanımlama ve böyle bir isim listesi sunmak doğru değildir. İman etmiş olmak ve Allah'a karşı muttakice bir tavır, muttakice bir hayat yaşamaya gayret etmek insanoğlunun, Müslüman olan insanların Müslümanlığının bir gereğidir. Dolayısıyla böyle listeler hazırlayıp belli insanlara bunlar evliyaullah'tandır. Biz ne bir evliyav şeytandan mıyız yani? Herkes Allah'ın velisi olma yolculuğu yapacaktır. Çünkü geriye bir de evliyav şeytan kalıyor. Başka bir şey kalmıyor. Şeytandan yana değil, Allah'tan yana olmak her müminin var ediliş, yaratılış gayesidir.
Pekala, şimdi hocam gelelim putperestlerin şefaat beklentisine.
Evet.
O da Yunus suresindeydi.
18.
ayetteydi. Evet. Buyurun.
Yunus suresi denince işte mutlaka konuşulması
gerekiyor. Hocam bir kere mesela soruda mantık hatası var gibi duruyor. Ne demek yani putperest neden şefaat? Bir olay olmuş muhtemelen orada, değil mi? O olayı da bir dinleyelim yani sizden.
Şimdi Mekkeli müşrikler Allah'ın kızları var diye melekleri Allah'ın kızları kabul ediyorlar. Biz diyorlar, biz ibadetimizi Allah'a doğrudan yönlendiremeyiz. Allah'ın kıramayacağı, hatırını kıramayacağını hesap ettikleri bir aracı arayışına giriyorlar. Bir Müslüman, ben yıllardır bunları anlatıyorum, diyorum ki Müslüman imanını Kur'an'a arz etsin. Yani imanı Kur'an'dan referans alıyor mu? Bir. Ahlakını Kur'an'a arz etsin. Kur'an'la uyuşuyor mu ahlakı? İbadetini Kur'an'a arz etsin. Bir de söylemini Kur'an'a arz etsin. Sözünü Kur'an'a arz etsin. Bakalım kimin sözünü kullanıyor? Şimdi bu Yunus suresinin 18. ayetinde okuyalım.
Yunus onlar onu... Allah'ın peşi sıra kendilerine zarar da yarar da sağlamayacak şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçimizdir diyorlar. De ki siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şey mi bildiriyorsunuz? O onların ortak koştuklarından yüce ve uzaktır.
Şimdi bir Müslüman kendince ibadet yapıyorsa, bu benim ibadetimi bunlar Allah'a sunsunlar diye böyle bir şey düşünüyorsa, bu Yunus suresi 18. ayet onların aklına gelsin. Yapmasınlar bunu yani. Zümer suresi var bir de. Zümer suresi 39. sure.
3.
ayeti. Yani kimin dilini kullanıyoruz? Ona bir bakalım. Yani ben bir kurum olarak işte şunlar şöyledir, bunlar böyledir gibi bir hedef gösterici bir şey asla söylemem. Ben kendi imanımı da Kur'an'a arz ediyorum. Kendi ahlakımı da arz ediyorum. Kendi söylememi de arz ediyorum. Mesela diyor ki bazıları.
Eyvah.
Onu okuyalım. Bak Zümer suresi 3. ayet.
Yani yine uyarıyla başlıyor. Dikkat edin. Arı duru din yalnızca Allah'a aittir. Onun peşi sıra dostlar edinenler onlara bizi yalnızca Allah'a biraz daha yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz. derler. Şimdi, şu an gözlerim faltırışı gibi açıldı.
Bu ayet burada duruyor şimdi. Adam, ben bunu söyleyince kızıyor. Niye kızıyorsun? Allah diyor ki bak onlara, müşrikler diyorlar ki biz putlara tapmıyoruz. Onlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz. Yapma bunu kardeşim. Yani bu sözü söyleme, gözünü seveyim yani. Ya sen ne güzel Allah'a kulluk ediyorsan, Allah'la senin aranda perde yok kardeşim. Allah sana şah damarından daha yakın. Allah seni Allah'ın sevdiği kadar kimse sevemez. Seninle Allah arasında başkasını araya koyabileceğin bir boşluk yok. Dolayısıyla ud'uuni estecib leküm. Siz bana dua edin, ben size karşılık veririm diyor Allahu Teala. Biz Rabbimiz bize bu kadar yakınken, Rabbimiz bize rahmetiyle bu kadar hitap ediyorken, icabında bütün günahları bağışlayabileceğini ilan ediyorken, Allah'tan onun rahmetinden ümit kesmeyi kafirlik ve sapkınlık olarak ilan etmişken, biz neden Allah'ı kendimizden çok uzak görerek ibadet gibi en hassas olmamız gereken noktalarda neden araya birilerini koyuyoruz? Ben birine öbürüne kem gözle bakmıyorum. Ben kendim de kardeşlerim de ibadet dünyamızda, inanç dünyamızda kendimizi Kur'an'a arz edelim diyorum. Ben önce kendime söylüyorum bunu. Hı hı. Yapmayalım bu yanlışı diye. Kimseyi hedef almıyorum. Kimseye siz şöylesiniz böylesiniz filan demiyorum. Diyorum ki kendimizi Kur'an'a arz edelim. Bunu arz ettiğimiz zaman pek çok yanlışımız olduğunu göreceğiz. Vakti zamanında dönersek hakikat yolculuğunda o kadar daha uzun mesafeler kat edebiliriz. Sonra iş işten geçtikten sonra eyvahın hiç kimseye faydası olmayacak.
Peki hocam, dünya hayatı neye benziyor?
Bu da yine Yunus suresinin 24. ayeti. Mesela Allah'ın bir benzetmesi var burada. Açsın okusunlar yani. Bakalım hayatın sahibi bu hayatı neye benzetiyormuş diye. Ben hiçbir şey demeyeyim. Yani izah edilecek bir konu yok burada. Meali oku. Bak kardeşlerim, mutlaka Allah'ın ne dediğini anlayacaklar ve diyecekler ki söz budur, başkasına ihtiyaç yok diyecekler. Yani.
Diyor ki Allah-u Teala, dünya hayatının durumu gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yer bitkileri, hı hı, o su sayesinde gürleşip birbirine karışır. Hı. Sonunda yeryüzü süsünü takınıp rengarenk ziynetlendiği ve sahipleri de onun üzerinde güç sahibi olduklarını sandıkları sırada, hı, bir gece veya gündüz ona azap emrimiz gelir de onu sanki dün orada bir zenginlik yokmuş gibi hasat edilmiş bir hale getiririz. Düşünen bir toplum için ayetlerimizi ayrıntılı bir şekilde işte böyle açıklıyoruz. Yani, hı, düşünenler için burada bir ibret vardır.
İbret vardır.
Yani
işte bak ki
insanın malı, mülkü, evladı, ki o evladı da o dönemde zenginlik olarak nitelendirdikleri, tabii, için söylüyor. Bugün var, yarın yok, böyle bir şıklatma kadar, gece çok gündüzün önemli değişimi kadar kısa sürede bugün var, yarın yok diyor. Yani de, dünya ya, hayatı da.
Bir mevsimliktir demek şey. Bir mevsimlik bir iş bu iş. Yağmur yağıyor, bitkiler meydana geliyor, yeşeriyor, meyveler, ürünler takılıyor. Herkes de diyor ki ha, bu tarla benim, bu ürünleri ben hasat edeceğim. Tam kendini ona konsantre ediyor. Pat diye bir gece veya gündüz bir kasırga, bir azap emri geliyor ve orası yok olup gidiyor. Al. Şimdi hepsi bundan ibarettir. İnsan ahirette ne kadar yaşayacaksa bu dünyada o kadar fedakarlık yapmalıdır. Bir insan ne kadar ateşte yanmayı göze alıyorsa o kadar günah işlemeyi göze almalıdır. Çok bir insan alem, öbür alemde ne kadar ödül bekliyorsa burada o kadar fedakarlık yapmalıdır. Burasının geçici olduğunu asla ve asla unutmamalıdır. Nihayetinde olup biteni bir mevsimden öte başka da bir şey değildir yani.
Pekala hocam, ağzınıza sağlık. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Efendim size de teşekkür ediyoruz. İyi iftarlar diliyoruz. Yarın yine aynı saatte TV ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.